Şimdi biz hep beraber kelamdan bir kahramanımızın, bir peygamberimizin bir hikayesini okuyoruz, çalışıyoruz yaz boyunca. Şimşon diye, Samson diye. Onun hayatına, yani kardeşim Rabbi dua ederken dedi ki işte biz bazen yaramazız, haylazız dedi. İşte Şimşon herhalde böyle biri, haylaz bir çocuk aslında. Yani büyük bir çağrısı var Tanrı'ya adanmış bir peygamber olarak. Ama aynı zamanda nefsine yenilmiş, çok zayıf. O yüzden diyoruz işte güçsüz, güçlü adam. Değil mi? Hepimiz gibi aslında. Sen güçsüz, güçlü bir adam olmayabilirsin ama bir kadınsın. Yani işte Rab'de güçlüyüz ama bazen işte nefsimiz çok güçsüzdür. Ve bu ikilem içinde yaşıyoruz bazen. Ve o yüzden Şimşon'un hayatını çalışıyoruz. Şimdi bölüme geçmeden önce bugün Hakimler 16 okuyacağız. O bölümü Hakimler kitabı 16. Ama ona geçmeden önce 3 tane gerçek hikaye anlatmak istedim. Yani Hristiyan dünyasından, tanıdığımız insanlardan. Ve bunlar hepsi Rab'de güçlü insanlar. Ama aynı zamanda ne yazık ki günaha düşen insanlardır. Ve birincisi Paul Cain. Şimdi Paul Cain diye... Tamam. Şimdi bu adam bir 100 yıl önce, 90 yıl önce doğdu Amerika'da. Tamam mı? Annesi hamileyken kanser hastasıydı. Kesinlikle ölecekti. Doktorlar öyle dediler. Tamam, hamile ama kanserli ve ölecektir. Ama bu kadın bir melek görüyor. Rabbin meleği ona görünüyor. Diyor ki sen şifa alacaksın, ölmeyeceksin. Ve doğuracağın çocuk Rabbin bir müjdesi, bir peygamberi olacaktır. Bir tebliğci. O yüzden ona Paul adı koyacaksın. İşte Tarsuslu Pavlus gibi. Tamam mı? Ve kadın iyileşti. Çocuğu da doğurdu. Ve çocuk çocukluğundan itibariyle görümler gören, peygamberlikte bulunan bir çocuktur. 8 yaşındayken bir melek görüyor. Melek onunla konuşuyor. Diyor ki şu yapacaksın falan. 12 yaşındayken vaaz vermeye ve hastalara dua etmeye başlıyor çocuk. 18 yaşındayken koskoca toplantılar yapıyor. Yani işte binlerce insana. Tamam mı? Bu adam gerçekten bu şekilde işte Rab'in meshettiği ve kullandığı güçlü bir şekilde bir adamdır. Tamam. Bir gün işte John Wimber diye başka bir önderi var. Paul Cain ona telefon açıyor. Diyor ki Rab diyor ki ben senin yanına gelmem lazım ve seninle beraber hizmet etmem lazım. John Wimber doğru olarak diyor ki sen kimsin ki? Tanımıyorum ki. Adam diyor ki ben senin yanına geldiğim gün ki 3 hafta sonra olacak büyük bir deprem gerçekleşecek. Tamam mı? O zaman geliyor, o tarih geliyor, adamın yanına gidiyor uçakla. O gün Amerika'da küçük bir deprem gerçekleşiyor ve Ermenistan'da yani 88'deki büyük deprem gerçekleşiyor. Tamam, o zaman adam diyor ki wow, bu adam gerçekten Rab'in bir peygamberidir. Rab konuşan diri bir tanrıdır. Böyle inanıyoruz değil mi? O zaman bu adam hayatı boyunca çok güçlü bir şekilde Rab tarafından kullanılmış bir adam. Evlenecekti. Rab'in bir meleği onun yanına geliyor diyor ki evlenme. Yani işte benim için yaşa. Tamam mı? Ama işte birkaç yıl önce bu adam işte eşcinsel bir ilişkide bulundu. Tamam mı? Birçok defa da sarhoş olarak işte insanlar arasında da bulundu. Yani Tanrı'nın bir hizmetkarı, bir Tanrı adamı için uygun bir davranış değildir. Ve ne yazık ki hizmetten geri çekilmek zorunda kaldı. Yani işte bunlar üzücü, acı hikayeler değil mi? Çünkü bu gerçekten Rab'in seçtiği, kullandığı bir adam. Şüphesiz, kuşkusuz. Ama günaha düşüyor adam. Cinsel açıdan işte ayartılıyor. Anlatacağım ikinci bir hikaye var. Yani bu adamın ismi Jimmy Swaggart. Tamam mı? Ne yazık ki bugün anlatacağım bütün insanlar Amerikalı. Neden bilmiyorum işte. Jimmy Swaggart ilk televizyonda vaaz verenlerden biriydi. Tamam, işte Hakan abinin bir atasıdır diyelim. Yani işte o gitti, konuşabiliriz artık onun ardından. Tamam mı? Ve bu adam televizyon aracılığıyla yani milyonlarca kişiye müjde diyordu. Tamam mı? Vaaz ediyor televizyonda. Ondan sonra işte onun hizmeti de çoğaldıkça çoğaldı. Kendi televizyon kanalları var. Kendi radyo istasyonları var. İşte kendi kutsal kitap okulu da açmış adam. Yani bayağı büyük bir hizmet. İşte çok kitap yazdı. Çok kişi onun hizmeti altında Rab'e geldi. Tövbe etti, iman etti, Rab'e geldi. Ama 1988'de adam bir fahişe ile beraber yakalandı. İşte vaaz verdi, sonra otele döndü. Vaaz verdikten sonra işte fahişe ile beraber yakalandı, fotoğraf çekildi. Sonra da birkaç yıl sonra bu tekrarlandı. Yani işte çeşitli kadınlarla falan. Ve işte adam televizyona çıkıp da herkese özür dilemek zorunda kaldı. Ama hizmeti devam ediyor. Üçüncü örnek. Üçüncü örnek Todd Bentley diye bir adam. Yok, o Kanadalı. Şimdi biz Türkiye'ye gelmeden bir yıl önce, yani 2008 yılında Lakeland'da Lakeland uyanışı denilen olay gerçekleşti. Yani adam oraya gitti, vaaz vermeye başladı. Rab'in ruhu döküldü. Birçok kişi mucizevi bir şekilde inanılmaz şifa buldu. Herkes oraya gidiyor, kanser hastalarını oraya götürüyor. Onlar işte grup olarak bir beyzbol stadı tutuyorlar. Her gece adada toplantılar yapıyorlar. Binlerce kişi geliyor. Dünyanın yüzden fazla ülkeden gelenler vardı. Bu işte God TV'den canlı olarak yayınlandı birçok ülkeye, dünyanın birçok ülkeye, Afrika olsun, Hindistan olsun falan. Ve inanılmaz büyük bir meseleleş. Tamam mı? Yani bu hizmet altındayken, bu birkaç ay içerisinde, 2008'de, 30'dan fazla ölü diriltildi. Yani insanlar canlı yayın izliyorlar, televizyonun önünde ölü arkadaşlarını getiriyorlar. Ya resmi olarak, kayıtlı olarak ölü. Getiriyorlar, televizyonun önüne koyuyorlar, adam dua ediyor, televizyondan geliyor mesedeliş böyle. O ölünün üzerine geliyor ve diriltiliyor. 30'dan fazla kayıtlı resmi olarak ölü diriltildi. Böyle bir uyanış. Yani burada olsa... Ama birkaç aydan sonra adam işte diyor ki ben eşimden ayrılacağım, boşanacağım. Hemen başka bir kadınla evlendi. Hayır, aslında Kanadalı İngiltere'ye gidemez. İngiliz hükümet dedi ki sen İngiltere'ye gelemezsin çünkü sahtekarsın. İngiltere'ye gidemez artık, yasak. İlginç. Ve adamın hizmeti devam ediyor. Şimdi bu anlattığım üç adam, üç hikaye, tamam mı? Hepsi çok acı, çok üzücü. Ya biz yargılamıyoruz ki. Tanrı bunları seçti, mesetti. İnanılmaz büyük hizmetleri var. Birçok kişi o hizmetlerin altında bereket buldu, yaşam buldu, şifa buldu. Bu kuşkusuz. Ama dedik ya, güçlü, güçsüz adam. Yani ruhen güçlü ama fiziken güçsüz adamlar. Üçü de cinsel açıdan günaha düştü. Her üçünün şimdi hizmetleri devam etse de o kadar çok güçlü değil artık. Çünkü Rab böyle bir şey bereketleyemez. Tamam, şimdi bunları neden anlattım? Çünkü Şimşon'un hikayesini çalışıyoruz ve şimdi... Şimşon buna benzeyen bir şey yaşayacaktır. Ama bunlardan birkaç madde ya da öğretiş çıkarmak istiyorum bu üç hikayeden, kelama geçmeden önce. Birincisi bu, kutsal ruhla dolu olmak seni günahtan muaf etmez. Tamam, kutsal ruhla dolu bir kişi olabilirsin ama hala günah işleyebilirsin. Günahsız kul olmaz. Değil mi? Kabul ediyor musunuz? Değil mi? Evet. Tabii ki. İkinci olarak kutsal ruh, kutsal ruhun meshedilişi, kutsal ruhun armağanları, işte vaizlik olsun, peygamberlik olsun, şifa olsun. İyi davranışın, iyi karakterin ödülü değildir. Şartsızca verilen bir armağandır. Bunu hep diyoruz ama bu çok önemli. Yoksa işte bu adamlar çok iyi diye bu güce kavuştular. Yani Tanrı onlara böyle bir şey ödül olarak verdi. Öğretemiyoruz. Tamam mı? Üçüncü olarak birçok kişi yarışa başlar. Ama Mesih'e göre sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Birçok maraton, İstanbul'daki maraton gibi. Yani binlerce kişi başlıyor, 5 kişi bitiyor demiş. Üzün, yoruluyorlar, düşüyorlar. Öyle. Bu bir maraton. Vaftiz olduğunuz gün o bir başlangıç çizgisi. Yeni başladın kardeşim değil mi? Ama uzun bir yarış. Ölene kadar koşacağız. Onun yanına gidene kadar devam edeceğiz. Meshediliş eşittir doğruluk değildir. Mucizeler doğruluğun bir ispatı değildir. Mucizeler doğru öğretişin bir ispatı değildir. Mucizeler yapmakta sapık bir şey öğretmek mümkündür. Bu kişinin hizmeti altında çok şifa alınıyor. Demek ki dediği her şey doğrudur diyemezsin. Herkes kendi için kutsal kitabı okusun. Değerlendirsin, tartsın, değil mi? Ve karakter karizmadan önemlidir. Tamam mı? Kilisede karizmatik bir önder mi istiyorsunuz? Karakterli bir önder mi istiyorsunuz? Geçmiş olsun. Şimdi Tanrı'nın sözüne bakacağız. Beraber. O zaman Hakimler kitabı 16. bölüm. Bakalım kahramanımız şimdi ne yapıyor? Geçen hafta, iki hafta önce herhalde, gördüğümüz gibi Şimşon şimdi tepeye ulaştı. Herkesin önderi olarak tanındı. Ve diyor ki o halkı 20 yıl boyunca hükmetti. Herkes onu önder olarak artık tanıyor. Tamam mı? Ve şimdi ne olacak? Tepeye ulaştı. Hakimler 16:1. Şimşon bir gün Gazze'ye gitti. Şimdi her zaman beklediğimiz gibi savaşacak. Kahramancı bir şey yapacak. Gazze'ye gitti. Orada gördüğü bir fahişenin evine girdi. Ya olur mu? Rezil. Gazelilere Şimşon buraya geldi diye haber verilince çevreyi kuşattılar. Bütün gece kentin kapısında pusuya yattılar. Gün ağarıncaya onu öldürürüz diyerek gece boyunca yerlerinden kımıldamadılar. Şimşon gece yarısına dek yattı, gece yarısı kalktı, kent kapısının iki kanadıyla iki direğini tutup sürgüyle birlikte yerlerinden söktü, hepsini omuzlayıp Hebron'un karşısındaki tepeye çıkardı. İşte bu hikayecikte bildiğimiz üzere Şimşon hem nefsine yenilmiş hem de akıl ermez olağanüstü bir güce sahip bir adamdır. Ama buradaki ilginç olan normalde şöyle diyecek. Rab'in ruhu onun üzerine indi. Sonra o aldığı mucizevi güçle kalktı. İşte kapıyı söktü, taşıdı ve oraya getirdi. Normalde öyle yazılacak. Ama burada öyle yazılmıyor. Burada Rab'in ruhu onun üzerine indi, eksiktir. Yani daha önce Rab'in ruhuyla yaptığı şey, şimdi adam artık kendi gücüyle yapıyor. Ben bunu yapabilirim diyor. Bu bizim için çok tehlikeli değil mi? Normalde işte vaaza çıkmadan önce 20 saattir, 50 saattir dua eden adam, artık ben iyi kötü vaaz verebilirim diyor, çıkıyor, konuşuyor. Değil mi? Alıştım yani. İlk iman ettiğimiz zaman işte sabahlayın kalkıp işte saatlerce dua ederek kutsak edip ben Rab'den bir şey almadan işe gitmeyeceğim dedi diyen insanlar şimdi yok kalkıyorlar o geç kaldım işte hemen işe gidiyoruz idare ederim diye düşünüyoruz değil mi? İşte Rab'in ruhu lazım kardeşler. Daha önce Rab'in ruhuyla yaptığımız şey şimdi Rab'in ruhu almadan yapmaya mı kalkacağız? İşte burada öğrendiğimiz şey bu. Dikkat etmeliyiz. Ayet 4. Bir süre sonra Şimşon Sörek vadisinde yaşayan Delila adında bir kadınla aşık oldu. Tekrar bu üçüncü kadın herhalde. Normalde eski antlaşmada yeni bir karakterle tanıştığımızda biraz tarif ediyor. Orta Doğulu kitap ya işte nereli olduğunu, onun babası kim olduğunu, nerede, hangi oymaktan geldi diye anlatıyor. Ama burada sadece Delila diye ortaya koyuyor. Ya bu bölümün yazarı bize ne anlatmak istiyor burada? Aslında başında kimse olmayan kadınlardan dikkat ediniz. Sadece Delila yani bir yerden gelmedi, babası kim bilmiyoruz. İşte dolaşıyor böyle bu tehlikeli bu yazara göre. Ayet 5. Filist beyleri kadına gelip Şimşon'un üstün gücünün kaynağı nedir? Onu kandırıp öğrenmeye bak dediler. Böylece belki onu bağlar, etkisiz hale getirip yenebiliriz. Her birimiz sana 1000'er parça gümüş vereceğiz. Şimdi bu acayip büyük bir para. Bir yorumcuya göre bugünün parasıyla 15 milyon dolar. Abartılı yani düşünebiliyor musunuz bu kadın? Para her birimizi saptırabilir, caydırabilir aslında değil mi? Belki yapmayacaktı kadın ama bu kadar para. O zaman ayet 6. Bunun üzerine Delila Şimşon'a lütfen söyle bana bu üstün gücü nereden alıyorsun diye sordu. Biz hatırlıyor muyuz? Bu güç nereden geliyor? Hatırlayan var mı? Saçından. Güçlü saçları mı var? Ne diyorsun ya? Maalesef. Eşim maalesef diyor. Evet, doğmadan önce melek onun annesine göründü. Dedi ki işte bu adam Tanrı'ya adanmış olacak. Saçlarını hiç kestirmeyeceksiniz. Ve işte murdar şeylerden uzak kalacak. Şarap içmeyecek. Ve Rab'in gücü bunun üzerine olacaktır. O zaman Şimşon ne diyor? Beni kurumamış 7 taze sırımla bağlarsa sıradan bir adam gibi güçsüz olurum dedi. Yalan söylüyor. Şimdi burada sıradan bir adam gibi olurum diyor. Bu lafı tekrarlıyor 4 kere. 7. 11. 13. ve 17. ayetlerde. Sanki onun isteğiymiş gibi. Sanki keşke sıradan bir adam olayım diyormuş gibi. Öyle mi? Ne düşünüyorsun? Ben sıradan bir adam değilim. Evet, olabilir. Ve devam ediyor ayet 8. Bunun üzerine Filist beyleri Delila'ya kurumamış 7 taze sırım getirdiler. Delila bunlarla Simson'u bağladı. İşe yarayacak mı? Herkes. Hep beraber 1-2-3. Adamları bitişik odada pusuya yatmıştı. Delila Şimşon Filistliler geldi dedi. Şimşon sırımlara ateş değdiğinde dağılıveren kendi lifleri gibi koparıp attı. Gücünün sırrını vermemişti. Delila, beni kandırdın, bana yalan söyledin, dedi. Lütfen söyle bana, seni neyle bağlamalı? Şimşon, beni hiç kullanılmamış yeni urganla sımsıkı bağlarsa sıradan bir adam gibi güçsüz olurum, dedi. Yalan mı söylüyor? Evet. Böylece Delila yeni urgan alıp Şimşon'u bağladı. Sonra Şimşon Filistliler geldi dedi. Adamlar hala bitişik odada pusu kurmuş bekliyorlardı. Şimşon organları iplik koparır gibi koparıp kollarından sıyırdı. Delila ona şimdiye kadar beni hep kandırdın, bana yalan söyledin dedi. Eşim benimle böyle hiç konuşmuyor. Hiçbir zaman. Söyle bana seni neyle bağlamalı? Şimşon başımdaki 7 örgüyü dokuma tezgahındaki kumaşla birlikte dokuyu kazıkla burarsan sıradan bir adam gibi güçsüz olurum dedi. Şimdi ilginç olan saçından bahsediyor. Yani gerçeğe yaklaşıyor. Tam doğru değil ama gerçeğe yaklaşıyor. Bu neden önemli? Çünkü biz aslında günaha doğru kayıyoruz. Aşamalı bir şekilde. Tamam mı? Hiç kimse bir gün kutsal, kutsal, kutsal deyip bir sonra gün fahişeyle birlikte yakalanmıyor ki. Biz günaha doğru kayıyoruz. Adım adıma, aşamalı bir şekilde. Bunu burada görüyoruz. Demek ki belli bir disiplin lazım iç dünyamızda. Tamam, bir meşhur kutsal kitap öğretmeni dedi ki işte ben ne zaman ki kendimi biraz isteksiz, biraz Tanrı'dan uzak hissedersem işte 3 gün boyunca oruç tutup daha çok kendimi duaya adıyorum ki hemen Tanrı'ya döneyim diye. Yani sen ruhunu ne kadar çok iyi tanıyorsun acaba? Ruhun şimdi ılık mı, ateşli mi? Ne yapabilirsin yeniden Tanrı'ya yaklaşmak için? Çünkü kardeşimizin daha önce dediği gibi Tanrı bize bir vaat verdi. Biz Tanrı'ya yaklaştığımız zaman Tanrı da bize yaklaşıyor, bekliyor. O zaman belli bir ruhsal disiplin lazım aslında bizim hayatlarımızda, iç dünyamız için. İki hafta, üç hafta kiliseye gelmedim. İşte. Ama dikkat et çünkü belki kayıyorsun. Ve şimdi ayet 14. Şimşon uyurken Delila onun başındaki 7 örgüyü dokuma tezgahındaki kumaşla birlikte dokuyup kazıkla vurdu. Sonra Şimşon Filistliler geldi dedi. Şimşon uykusundan uyandı. Saçını tezgah kazığından ve kumaştan çekip kurtardı. Delila bana güvenmiyorsan nasıl olur da seni seviyorum diyorsun dedi. 3 kezdir beni kandırıyorsun. Ve kadın onu kandırmaya çalışıyor da bak. Üstün gücün nereden geldiğini söylemiyorsun. Bu sözlerle Şimşon'u sıkıştırıp günlerce başını ağrıttı. O günlerde ağır kesici de yoktur. Sonunda Şimşon dayanamayıp yüreğini kadına tümüyle açtı. Başıma hiç üstüne değmedi dedi. Çünkü ben ana rahmindeyken Tanrı'ya adanmışım. Tıraş olursam gücümü yitiririm. Sıradan bir adam gibi güçsüz olurum. Belki bir defa, iki defa, 3 defa günaha karşı direndin. Ama 4. defa günaha düştüysen herkes onu hatırlayacak. Delila Şimşon'un gerçeği söylediğini anlayınca, bazen gözlerinden biliyorsun değil mi? İşte gerçeği söyledi. Haber gönderip Filist beylerini çağırdı. Bir kez daha gelin dedi. Şimşon bana gerçeği söyledi. Kadının yanına gelen Filist beyleri gümüşü de birlikte getirdiler. Delila Şimşon'un dizleri üzerinde uyuttuktan sonra adamlarından birini çağırtıp başındaki 7 örgüyü kestirdi. Sonra alay ederek onu dürtüklemeye başladı. Çünkü Şimşon gücünü yitirmişti. Delila Şimşon Filistliler geldi dedi. Şimşon uyandı. Ve her zamanki gibi kalkıp silkinirim dedi. Rabbin kendisinden ayrıldığını bilmiyordu. Bu korkunç bir ayet. Değil mi? Her zamanki gibi şey yapacağım diyor. Ama Rab ondan ayrılmıştır. Ama farkında değil. İngiltere'de bir mizah gazetesinde böyle bir reportaj çıktı. Dedi ki Tanrı Anglikan kilisesinden ayrılmıştır. Ve sonra işte diyor ki kilisenin sözcüsüne göre tabii ki bu küçük bir aksama oluyor. Ama Tanrı'nın varlığı olmadan bütün hizmetlerimiz olduğu gibi devam edebilir. Toplantılar yapabiliriz, dua edebiliriz, kutsal kitap okuyabiliriz. Değil mi? Ayet 21. Filistliler onu yakalayıp gözlerini oydular. Gazze'ye götürüp tunç zincirlerle bağladılar. Ceza evinde değirmen taşına koştular. Ne ekersin onu biçersin. Her koyun kendi bacağından asılır. Değil mi? Yani gözlerine hakim olamayan adam, her zaman şu kadına baktım oraya gittim diyen adam, şimdi onun gözleri oyuldu. Size eşek yaptım diyen adam geçen hafta, şimdi eşek yerine geçmiştir. Nefsine tutsak, günahın kölesi olan şimdi gerçek zincirlere vuruldu. Başkaları utandıran adam şimdi utanca uğradı. Ama en son ayette biraz umut doğmaya başlıyor. Bu arada Şimşon'un kesilen saçları uzamaya başladı. O da bana da olmuyor nedense. Neyse. Burada en son ayette bir umut var. Rab de, kardeşler, Rab de her zaman umut var, değil mi? Yani tutsak olsak bile, kör olsak bile, aslında o saçlar uzamaya başlıyor, ya o güç dönmeye başlıyor. Değil mi? O zaman hikayemiz bu. Ne öğrenebiliriz bu hikayeden? Aslında kolay, işte Gazze'ye gitmeyeceksiniz. onun dışında, Şimşon'un hikayesi bir şekilde insan oğlunun hikayesidir. İnsan oğlu büyük bir onurla yaratıldı. Biz yaratılışın tacı olarak yaratıldık. Yani Tanrı dünyayı 6 günde yarattı. Biz 6. günde en son olarak itinayla, sevgiyle yaratıldık. Bizim bir onurumuz var. Bizim önemli bir mevkimiz vardı. Biz Tanrı'nın benzeyişinde, suretinde yaratıldık. Şimşon gibi güçlü yaratıldık. Olağanüstü bir güçle Rab'in ruhu üzerimizdeydi. Tanrı bizim üzerimize üfledi, ruhunu verdi. Kendi suretinde yarattı, bizi görevlendirdi. Tamam mı? Ama Şimşon gibi biz de ayartıldık. Şimşon için Delila. Ama kabahat kimde? Delila da yoksa Şimşon'da mı? Biz de iblis tarafından kandırıldık. O yılan geldi ya bahçeye, işte meyveyi koparıp yiyeceksin diye. Biz bazen iblisi suçluyoruz. Ama aslında biz günaha yatkındık. Tamam mı? Ve aslında Şimşon'da nasıl utanca uğradıysa insanoğlu da bütün Adem ve Havva'nın çocukları da utanca uğramış. Yani şu resme bakıyoruz. Gözleri oyuldu. Kördür. Tanrı'nın sözüne göre biz de körüz. Doğru, iyi ve kötü ayırtamıyoruz. Tamam mı? Bilemiyoruz, göremiyoruz gerçeği. Körüz. O işte değirmen taşıya bağlandı ya. Dönüyor böyle bir çark içinde. Hayatı boyunca hiçbir yere gitmiyor. Uğraşıyor, çalışıyor, yoruluyor ama hiçbir yere gitmiyor. İnsanoğlu da öyle. İşimiz gücümüz var, çalışıyoruz ama hiçbir yere gitmiyor. En sonunda öleceğiz. Kefenin cebi de yoktur. Yani ne için yaşıyoruz, değil mi? Şimşon gibi burada biz aslında kutsal kitaba göre günaha tutsak oluyoruz. Günahın köleleri oluyoruz. Aynen öyle adam işte zincirlerde dönüyor, kör ve böyledir. İnsanoğlu böyledir kardeşler. Umutsuz, çaresiz, zindanda. Elif Şafak, meşhur Türk yazarı, şöyle yazmıştır. alttan alta birçoğumuz aynı dertten mustaribiz. Tamlayamadığımız bir eksiklik duygusunu, azalmayan bir bezginliği sırtımızda ün çuvalı gibi taşıyoruz. Monoton bir değirmen taşı, günlerin akışı dönüyor kendi ritmiyle. Bizi o çarkın dışına çıkaracak bir aşk arıyoruz. Sıra dışı bir sevda. Kadın farkında, kör olsa bile. İnsanoğlunun durumu bu. Bu şekilde yaşıyoruz. O zaman kendi kendimizi kurtaramıyoruz. Dışarıdan bir mücadele olmadan, dışarıdan bir kurtarıcı gelmeden kendimizi kurtaramayacağız kardeşler. Dolayısıyla İsa Mesih kurtarıcımız olarak dışarıdan geldi. Adem'in soyundan değil, çünkü babası yoktu. Geldi bizi kurtarmak için, kör gözlerimizi açmak için, zincirlerimizi çözmek için, bizi o çarkın dışına çıkarmak için. O zaman bu hikayeden öğreneceğimiz birinci şey bu. Şimşon'un hikayesi insanoğlunun hikayesidir. İkinci olarak, bir şekilde Şimşon'un hikayesi Tanrı'nın ve İsa Mesih'in hikayesidir. %100 benzemese de, çünkü İsa Mesih güçlü bir adamdı, güçsüz bir yanı yoktu, günahsızdı, değil mi? Ama bir şekilde Mesih bizimle yer değişmeye geldi. Bizi nasıl kurtarıyor? Bizimle yer değişerek bizi kurtarıyor. Bizim ölümümüzü alıyor, o bize yaşamını veriyor. Değiş tokuş. Ve burada Şimşon her zaman kendisini ihanet eden kadınlarla aşık oldu ya. Her zaman işte kadınların peşinden gidiyor, sonra o kadın onu satıyor. Delila bunu yaptı. İlk eşi bunu yaptı. Tanrı da her zaman onu satacak, ihanet edecek insanların ardlarından, peşlerinden giden bir Tanrı'dır. Bunu görüyoruz burada. Diyoruz ki Şimşon aptal. Ama aslında Tanrı bizim bildiğimiz bir mantıkla hareket etmiyor ki. Diyor ki seni seviyorum, seviyorum, seviyorum. Biz de diyoruz ki yine bizim peşimizden geliyor. Öyle bir babamız var. Vazgeçmiyor, pes etmiyor. Seni bir gün alacağım, kendime çekeceğim diyor ve devam ediyor. Ve biz yüzüne tükürüyoruz. Utanca uğratıyoruz, işte küfrediyoruz. Ama o bizi yine seviyor. İsa'nın en yakın arkadaşlarından biri, Yahuda İskariot, onu gümüş için sattı. İşte bizim durumumuz bu. Şimşon hep kendisini satacak kadınların ardlarından nasıl gittiyse, Tanrı'nın sevgisi de kendisini satan bizim ardlarımızdan hep gider. Tanrı hep kendisine acı çektirecek bir halkın peşinden yine de giden bir Tanrı'dır. Ve çarmıhta İsa Mesih, Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı ya. İşte burada Şimşon gibi Tanrı ondan ayrıldı çarmıhta. Ama neden? Onun bir günahın için değil ama bizim günahlarımız onun üzerine konulduğu için, o bizim günahlarımız ve utancımız üstlendiği için Tanrı ondan ayrılmak zorunda kaldı. Ve Mesih Tanrı Tanrım beni neden terk ettin diye bağırıyor. Aslında o bizim yalvarışımızdır. İnsanoğlunun yalvarışıdır. Ve cevap da işte günahlarınızdan dolayı. Ama hamdolsun ki müjdemiz bu değil mi kardeşler? Çarmıhta Mesih bizimle yer değiştirerek, kendini feda ederek. Dedi ki ben kör olayım ki sizin gözleriniz açılsın. Ben utanca uğrayım ki siz onura kavuşabilirsiniz diye. Sonsuz olan fani oldu ki fani olanlar sonsuz yaşama kavuşsunlar diye. Hamdolsun. Sonuç olarak kardeşler, bunun ışığında hikayeyi anlattık. Gördük ki bu aslında insanoğlunun hikayesi ve burada İsa Mesih'in kim olduğunu ve neden gelmek zorunda kaldığını da gördük. Ve şimdi biz ne yapalım? Nasıl biz de günaha kaymayalım? Nasıl Rab'de güçlü kalabiliriz acaba? Birinci olarak Mesih'e yakın kalalım. Her şey Mesih'tir. Onu tanımak, onu sevmek, onu görmek, onu övmek, ona yakın kalmak. Güzel bir ayet var Yahuda kitabından. Yahuda 20. Ama siz sevgili kardeşlerim, kendinizi tümden kutsal olan imanınızın temeli üzerinde geliştirin. Kendinizi bu temel üzerinde geliştirin. Yani bizim bir sorumluluğumuz var. Bizim bir yapacaklarımız var. Nedir bu? Kutsal ruhun yönetiminde dua edin. Rabbimiz İsa Mesih'in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun. Bu ruhsal bir disiplin. Kutsal ruhta dua edelim. Tamam mı? Tanrı'nın sözünde diyor ki bilinmeyen dillerle dua eden kişi kendi kendini geliştirir. İmanını bir şekilde güçlendirir, pekiştirir. Yani biz tek başımıza kaldığımız zaman ister beraberken kutsal ruhta dua edelim. Ve bu şekilde imanımızı güçlendireceğiz, pekiştireceğiz kardeşler. Ve Rab'e yakın kalacağız. Aynı zamanda Rab'in kelamından beslenin. İşte bugün peygamberlikte bunu duymadık mı? İşte tarifeye bakacaksın. Malzemeler doğru olabilir ama tarifeye bakmadan sonuç çok kötü çıkabilir. Değil mi? Aynı zamanda aç ayı oynamaz biliyoruz. Buna göre ayı biziz. Aç kalmayalım. Tanrı'nın sözünden beslenelim. Tamam mı? Benim arabam yük taşımak için üretildi. İşte Hyundai Starex ticari araç aslında. Yük taşımak için. Ve yüklüyken, yani benzinle doluyken, insanlarla doluyken düz gidiyor. Ve onu kullanmak çok güzel. Ama boşken kayıyor böyle sağa sola. Allah'tan büyük kalabalık bir ailem var. Şimdi aynı zamanda biz de aslında dolu olmak için yaratıldık. Kutsal ruhla dolu olmak için, Tanrı'nın sözüyle dolu olmak için yaratıldık. Doluyken düz gideceğiz. Boşken kayacağız, sağa sola sapacağız. Her gün kalkar kalkmaz bir şey okuyalım kardeşler. Geceleyin yattığın zaman bir ayet de olsa. İyi ki artık kutsal kitabı da açmamıza da gerek yok. Telefon da çıkıyor. Değil mi işte bir ayet oku. Beslenelim Tanrı'nın sözünden. Doyalım. Mezmur 119:9 genç insan ki hepiniz gençsiniz yolunu nasıl temiz tutar senin sözünü tutmakla aklımdan çıkarmam sözünü sana karşı işlememek için Tanrı'nın sözü aklımızda kalsın bir şekilde beslenelim ayrıca kutsal ruhla dolalım Efesliler 5:18 şarapla sarhoş olmayın. Bu sizleri sefahete götürür. Bunun yerine kutsal ruhla dolun. Yani nefsimize karşı olan cevap nedir? Kutsal ruhla dolmak. Ve en sonunda eğer misafirseniz eğer henüz tövbe edip de hayatını Mesih'e teslim etmemişseniz eğer Mesih seni kurtarsın. Biz o çağ içindeyken, körken, bağlıyken hapisteyken kendimizi çıkaramıyoruz ki, kendimizi kurtaramıyoruz ki. Sen ne kadar çok iyilik yaparsan yap, ne kadar çok sevap işlersen işle, kendini kurtaramayacaksın. Dışarıdan bir kurtarıcı lazım. O yüzden Mesih geldi, bizi kurtarmak için. Hamdolsun. Şimdi beraber bir ilahi söyleyeceğiz. beni yaklaştır diye daha önce söylediğimiz gibi. Ve duamız bu olsun. Ya Rab bana sıkı sıkı tutunur musun lütfen?